Ayrım 8, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 101, 13. Bölüm, Destansı Aşıklar. 1. Eko ile Narkissus. Eko Afrodit'e tapınan bir orman perisiydi. Tek kusuru her dakika konuşmak istemesiydi, hele ki kendini dinleyecek birini bulmaya görsün. Bir gün Zeus'un perilerle fazla zaman geçirmesinden şüphelenen Hera, alelacele yeryüzüne indi. Fakat ormanın derinliklerinde henüz ilerlememişti ki Eko'ya rastladı ve konuşmak için durdu. Eko tanrılar tanrısının perilerle hoş vakit geçirmekte olduğunu ve ansızın karısının yanında bitmesinden hoşnut olmayacağını bildiği için hızlı hızlı konuşmaya başladı. Öyle ilginç öyküler anlatıyordu ki bu duruma uyanmayan tanrıça dinlemek için duraksadı. Eko kıskanç kraliçeyi oyalarken haber alan Zeus derhal perilerin yanından ayrılarak Olimpos'a döndü. Daha sonrasında Eko'nun Zeus fark edilmeden kaçabilsin diye kendisini oyaladığını öğrenen Hera, işgüzar periye fena halde sinirlendi ve sonsuza dek konuşmasını yasakladı. Ancak işittiği her konuşmanın yalnızca son sözünü tekrar edebilecekti. Böylelikle bir daha asla aldatıcı öyküler anlatamayacak, Zeus'u korumak için araya giremeyecekti. Önceleri Eko bu talihsizliğine çok üzüldü fakat yine de ormanda mutluca zaman geçirmeyi ve Afrodit'in diğer perileri ile avlanmayı sürdürdü. Bir akşam su içmek için bir pınarın başında durduğu sırada Narkissus adında yakışıklı bir delikanlı ile karşılaştı ve ilk görüşte ona aşık oldu. Fakat ne yazık ki aşkını belli etmesinin bakışları ve iç çekişleri dışında bir yolu yoktu. Narkissus Eko'nun bu ilgisinden hiç de memnun değildi. Çünkü pek çok genç kız kendisine vurgun olsa da o her birini reddederek ormanlarda bir başına dolaşmayı yeğlerdi. Bir müddet sonra Narkissus bir dostuyla ava çıkmıştı. Fakat bir geyiğin peşinden koşarken onu kaybettiğini fark etti. Defalarca seslendi ama onu adım adım izleyen sadık Eko'dan başka kimse yanıt vermedi. Narkissus neredesin diye seslenince Eko da neredesin diye yanıt verdi. Delikanlı buraya gel dedi yüksek sesle. Gel diye karşılık verdi Eko. Ardından genç avcının karşısına çıktı ve sessizce aşkına karşılık vermesi için yalvardı. Fakat Narkissus onu küçümsedi ve imkanı yok ki birlikte olalım diyerek yüz çevirdi. ''Birlikte olalım.'' diye haykırdı mutsuz genç kız. Fakat bu açık yürekli teklifi karşılıksız kaldı ve taş yürekli delikanlı ardına bakmadan uzaklaştı. Eko aşkını kazanmak için başka girişimde bulunmadı. Mutsuz hayatını yapayalnız geçirmek üzere dağlara döndü. Bir daha onu gören olmadı. Eko zamanla sararıp soldu ve can verdi. Fakat tepelerde fısıldasın ve ona seslenen herkese son kelimesini tekrarlasın diye sesini arkada bıraktı. Narkissus'a gelirsek, Afrodit'in zavallı Eko'nun çektiği acıları çekmesini buyurmasıyla aşkı hakir görmesinin cezasını buldu. Bir gün ormanın ücra bir köşesinde avlanıyorken tüm nesneleri bir ayna kadar net yansıtan büyüleyici bir göle rastladı. Hiçbir canlı bu serin pınardan içmemişti. Hiçbir yaratık ne kenarındaki otları çiğnemiş ne de berrak sularını bulandırmıştı. Çarşaf gibi dümdüz uzanan yüzeyini sürüklenen bir yaprak dalgalandırmamıştı bile. Narkissus gölün kenarındaki gür otlar üzerinde diz çöküp berrak suya baktığında gölün derinliklerinden kendine bakan güzel bir yüz gördü ve hayrete düştü. Biraz daha eğildi ama yüz geri çekilmedi. Hatta kendisine yaklaşıyor gibiydi. İlgisine karşılık verdiğine inandı, su perisine kollarını uzattı ve kendisine sarılmak istercesine uzanan iki beyaz kol gördüğünde çok mutlu oldu. Fakat onları kavramaya çalıştığı anda eline gelen tek şey buz gibi su olmuş ve peri ortadan kaybolmuştu. Gölün yüzeyi tekrar durulunca Narkissus bu şaşırtıcı genç kıza ne olduğunu görmek için tedirginlikle yeniden eğildi. Peri hala güzel gözleriyle Narkissus'u seyrediyordu. Narkissus defalarca ona sarılmayı denedi. Fakat peri her seferinde tutkulu kollarından kaçtı ve Narkissus'un eli yalnızca suyu kavradı. Tekrar tekrar denemesine rağmen istediğini elde edememesine sinirlenen Narkissus, su perisine sitem ederek neden kendisine bu eziyeti ettiğini sordu. Kendisine bu kadar yakın olan güzel dudaklar bir şeyler söylüyormuşçasına hareket ediyor ama sorusuna bir yanıt vermiyordu. Narkissus her gün ormandaki göle geliyor ve gülücükleriyle sevgi dolu bakışlarına karşılık vermek için hazır bekleyen fakat hep dokunuşundan kaçan periyi aynı yerde buluyordu. Zaman içerisinde tüm vaktini onun yanında geçirmeye başladı ve gözlerinin içine aynı arzuyla bakan güzel gözleri yalvarırcasına seyretmekten başka hiçbir şeyi umursamıyordu. Aşkına aynı tutkuyla yanıt veren fakat yanına yaklaşmasına izin vermeyen bu tuhaf varlığa duyduğu hayranlığa öyle kapıldı ki yemeden içmeden kesildi, gözüne uyku girmedi. Sonunda eski halinden eser kalmadı. Kara sevdaya tutulan peri de sararıp solmuştu. Yüzünün rengi atmış ve zayıflamıştı. Gözlerini ise hüzün kaplamıştı. Bitkinliğe dayanamayan Narkissus bazen uykuya yenik düşerdi. Fakat ay ışığı durgun sulara düştüğünde sıçrayarak uyanır ve perinin de bu bitap bekleyişine eşlik edip etmediğini kontrol ederdi. Her baktığında onu gölün serin sularında bekler vaziyette bulurdu. Nihayet hasretinden bitap düştü ve hayranlıkla seyrettiğinin su perisi değil, kendi yansıması olduğunu öğrenemeden kara sevdadan öldü. Bu bağlılığın mükafatsız kalmaması gerektiğini düşünen tanrılar, onu kendi ismini taşıyan beyaz bir çiçeğe dönüştürdü. Bu çiçek, Nergis çiçeği, genellikle duru bir gölün ya da göletin kıyısında açar. Pyramus ile Tisbe. Uzaklardaki Babil'de aileleri arazilerini ayıran bölme duvarı olan bitişik evlerde oturan bir delikanlı ile bir genç kız yaşardı. Bu iki ailenin reisi birbiriyle kavgalı olduğu için dip dibe yaşamalarına rağmen aradaki duvar öyle yüksekti ki kimsenin tırmanması veyahut öteki tarafta ne olduğunu görmesi mümkün değildi. Tisbe adındaki genç kız bahçelerinde dolaşırken duvarın öteki tarafından duyduğu ayak seslerinin kime ait olduğunu hep merak ederdi. Bir gün taş duvarın üzerinde öteki taraftaki bahçeyi görmesine müsaade eden küçük bir delik bulmuş ve çok mutlu olmuştu. Bu esnada aynı deliği fark etmiş olan Pyramus duvarı onarmayı planlıyordu. Delikten dikkatlice baktığında aileleri arasındaki kan davasını desteklemediğine yemin eden güzel yüzlü genç bir kızı görünce gönlü neşeyle doldu. Kısa zamanda bu tanışıklık dostluğa dönüştü. Pyramus ve Tisbe sırlarını paylaşmalarının tek yolu olan bu deliğin başında sabırla bekleyerek saatlerini geçiriyorlardı. Çok geçmeden birbirlerini diledikleri gibi görememek canlarını sıktı. Çünkü iki genç çoktan gönüllerini birbirlerine kaptırmış ve duvarın arasından gönderilen fısıltılar ise sadece birbirlerine arada bu zalim duvar olmadan görmeyi arzulamalarına neden olmuştu. Böylece bir gece ailelerinden habersiz kaçarak şehrin hemen dışında Ninus'un mezarında buluşmayı planladılar. Mezarın yanındaki büyük beyaz dut ağacı onları gölgesinde saklayacaktı. Anlaştıkları vakit gelip çattığında Tisbe titreyerek duvağını sıkı sıkı sarındı ve evden sessizce ayrıldı. Buluşma yerine ilk geldiğini fark edince dut ağacı altında bekledi ve Ninus'un mezarı yakınlarında uzanan geniş göleti aydınlatan ay ışığını seyretti. Ansızın mideye indirdiği sığırların kanına bulanmış ağzıyla bir dişi aslan çalıların arasından fırladı ve su içmek için gölete indi. Aslanın çenesinden akan kanlardan ürken Tisbe yakınlardaki bir mağaraya sığındı. Fakat o kadar korkmuştu ki ipek duvağını ağacın yakınlarında yere düşürdü. Suyunu içen dişi aslan ağaca doğru yürüdü ve meraklı ipek duvağı kokladı. Ardından bir köpeğin kilimle oynadığı gibi kanlı dişleriyle duvağı çekiştirdi. Aslan oradan ayrılır ayrılmaz Pyramus aceleyle buluşma yerine geldi. Tisbe'nin paramparça olmuş kanlı duvağını ve aslanın yerde bıraktığı ayak izlerini görünce içini pişmanlık ve korku bürüdü. Sevdiğinin vahşi bir mahluk tarafından parçalandığından emin, Tehlikelerle dolu bu yere onun daha evvel gelmesine müsaade ederken ki düşüncesizliğiyle lanet okudu. Ardından kılıcını çekti ve Tisbe olmadan yaşamak istemediğini haykırdı. Dut ağacından sonsuz bağlılık için ettiği yemine şahitlik etmesini isteyerek kahramanca kılıcı kendine sapladı ve son nefesinde Tisbe'nin adını fısıldadı. Ağacın altında dökülen kanı toprak hızla emdi ve ağacın beyaz meyvesi koyu mor rengini aldı. Meyvenin suyu kan kırmızısına döndü. Bütün bunlar olurken Tisbe sığındığı mağarada güvendeydi. Nihayet dışarı çıkmaya cesaret edince dişi aslanın kendisini yemek için pusuda beklemediğinden emin olmak için korkuyla etrafına bakındı. Sevdiğiyle buluşmayı umduğu yere vardığında sevdiğinin yere sere serpi uzanmış cansız bedenini ve ayrılmış dudaklarının yanında tuttuğu duvağını görerek dehşete kapıldı. Neler yaşandığını ve hatasından döndürmek için artık çok geç olduğunu fark edince Tisbe yanında dizleri üzerine çöktü ve çaresizce onu hayata döndürmeye çalıştı. Fayda etmediğini görünce Piramus'un kılıcını kaptı ve onunla beraber ölmek için kalbine sapladı. Sevdiğinin cansız bedeninin üzerine doğru düştüğü esnada tanrılara büyük sevdasına merhamet ederek Piramus ile birlikte gömülmelerine müsaade etmeleri için dua etti. Tanrılar son nefesinde ettiği bu duayı işittiler ve ailelerinin katı yüreklerini yumuşatarak aşıkların beraber gömülmelerine razı gelmelerini sağladılar. Hayatın acımasızca ayırdığı iki bahtsızın büyük sevdasına layık pahalı bir mezar inşa edildi. Üç, Hero ile Leander. Hellespontus yani Çanakkale Boğazı üzerindeki Sestos kasabasında Hero adında Afrodit'in tapınağında rahibi olan güzeller güzeli bir genç kız yaşardı. Zamanının çoğunu tanrıçaya ibadet ederek geçirirdi. Fakat ibadetle geçirdiği saatlerin ardından tapınaktan ayrılmakta özgürdü. Denize bakan yamaçlar üzerinde ıssız bir kule olan evine memnuniyetle dönerdi. Genç kız burada oturup beyaz kanatlı martıların dalgalar üzerinden uçuşunu seyretmeyi ya da kulesinin dibindeki kayaları döven öfkeli dalgaları dinlemeyi severdi. Hero'nun güzelliği tüm kentte duyulmuştu. Pek çok delikanlı festival zamanı tanrıçaya ibadet etme bahanesiyle tapınağa koşardı. Fakat esas niyetleri genç rahibenin güzelliğini görmekti. Genç kızı görmeye can atanlar arasında Hellespontos'un öte yakasında Hero'nun kulesini gören bir kasabada yaşayan Leander adında bir delikanlı da yer alıyordu. Afrodit'i onurlandırmak için düzenlenen kutsal merasimler sırasında güzel rahibeyi gördü ve kendini tapınağa adayanlarla tanışmayı dahi yasaklayan pek çok kısıtlamaya rağmen onu kazanmayı kafasına koydu. Bu hadsizliğin duyulması durumunda kaçınılmaz olan cezasını görmezden gelen Leander, Hero'yla konuşarak ona aşkını itiraf etmek için bir fırsat bulmayı başardı. Hero önce yalvarışlarını dinlemek istemedi. Fakat nihayet Leander'in sözlerinin samimiyeti gönlünü kazandı. Ve rahibenin ettiği kutsal yeminleri bozarak Leander'i kulesine almaya ikna oldu. Leander karanlık çökene kadar onu ziyaret etmeye cesaret edemedi. Boğazı karanlıkta yüzerek geçmek zorunda kalacağından kararsız denizde yolunu bulmasına yardım edecek bir kılavuzu olsun diye Hero kulesinde bir ışık yakmaya söz vermişti. Gece olduğunda Leander sahilde sabırsızlıkla vaat edilen işareti bekliyordu. Birden uzakta bir meşale yandı. Biliyordu ki Hero ıssız kulesinde onu beklemekteydi. Korkusuzca dalgaların arasına atıldı. Akıntı hızlı olsa da cesurca kulaç atarak akıntının tehlikesinden kurtuldu. Ara sıra ışığın halen yanmakta olduğu yere bakıyor, karaya yaklaştıkça ışığın giderek büyüyüp daha parlak bir hal aldığını görünce kalbi umutla çarpıyordu. Nihayet kulenin dibindeki kayalıklara ulaştı ve kısa süre içerisinde her saniye dalgaların sevdiğini yutmasından korkan, tir tir titreyen Hero'nun yanına geldi. Aşıklar beraberken öyle mutluydular ki Leander her gece azgın denizi yüzerek geçiyor. Hero ise bu tehlikeli yolculukta ona ışık tutmak için kulesine meşalesini yerleştiriyordu. Bütün yazı bir rüya gibi geçirdiler. Fakat fırtınaları ve buz gibi nefesiyle kış geldiğinde Hero sevdiği için kaygılandı ve denize açılmaması için yalvardı. Leander Hero'nun endişelenmesine güldü geçti ve kendi evi ile Hero'nun kulesi arasında uzanan dar boğazı yüzerek aşmaya devam etti. Rüzgar sık sık onu yolundan çıkarıyor, soğuk sular tenini hissizleştiriyordu. Yine de gözlerini kendisine kucak açan ışıktan ayırmadan yüzmeye devam ediyordu. Bir sabah denizde kuvvetli bir fırtına koptu ve gün boyu şiddetini arttırarak devam etti. Öyle ki karanlık çökene dek dalgalar kayalıkları dövdü, rüzgar ise martıları karaya doğru geri püskürttü. Hero Leander'in her gece yolculuğuna koyulduğu saatin yaklaşmasından korkuyordu. Çünkü yanına gelmek için Leander'in azgın denizde hayatını riske atmaktan çekinmeyeceğini biliyordu. Hero meşaleyi yakma zamanı gelince Leander'in gelmemesini umarak bu kez gönülsüzce yaktı ateşi. Sabırsız aşık karşı kıyıda her zamanki işareti bekliyordu. Meşalenin ışığı gecenin karanlığını aydınlatır aydınlatmaz gözünü kırpmadan dalgaların arasına atladı. Fakat sular bu kez tecrübeli kolları için bile fazla güçlüydü. Dev dalgalar onu bir köpük kadar hafifmişçesine bir o yana bir bu yana savurdu. Rüzgar ve yağmur savunmasız bedenini dövüyordu. Soğuk deniz onu ölümcül kollarıyla yakalamıştı. Yılmadan bir kaçış yolu bulmaya çalıştı ve tanrılara imdadına koşmaları için yakardı. Fakat fırtınanın uğultusu feryatlarını bastırıyordu. Hızını iyiden iyiye arttıran akıntıya çaresizce karşı koydukça gücü kuvveti bedenini terk etmeye başladı. Ara sıra başını kaldırıp Hero'nun meşalesi halen yanıyor mu diye baktı. Karaya ulaşmak için son bir kez daha kahramanca çabalamak üzereyken ani bir rüzgar ışığı söndürdü. Bunu gören Leander acı bir feryatla gücünün yetmediği mücadeleyi bırakarak denizin derinliklerine gömüldü. Ertesi sabah korkmuş ve tedirgin Hero, kulenin dibindeki kayalıklara gelince merhametsiz dalgaların kıyıya sürüklediği Leander'in bedeniyle karşılaştı. Gördüğü manzaraya dayanamayan ve sevdiği olmadan yaşama arzusunu yitiren Hero kendini denize attı. Geç kalan balıkçılar kayıklarıyla azgın dalgalarda yol almak için geldiklerinde sadık Leander'in yanı başında uzanan genç rahibenin beyaz entariye sarılı cansız bedenini buldular. Pygmalion ile Galatea. Kıbrıs kralı Pygmalion bekarlık yemini etmiş ve yıllar boyu kadınlardan uzak durmuştu. Ayrıca nam salmış bir heykeltıraş olan Pygmalion bütün boş zamanlarında mermer ve fil dişini oyarak harika işler çıkarırdı. Yaşayan hiçbir kadına hayranlık duymaya tenezzül etmese de kadınsız zarafete dair yüce ideallere sahipti. Biçimsel kusursuzluğu ve benzersiz güzelliğiyle etten kemikten olma bir genç kızın sahip olabileceği her türlü cazibeden üstün olan heykeller yapmaktan azalırdı. Pygmalion bir defasında fil dişinden öyle güzel bir heykel yaptı ki kendisi dahi heykelin güzelliğine aşık oldu. Aşka karşı sergilediği ilgisizliğiyle örtüşmeyen bir bağlılıkla bağlandı bu heykele. Bu kusursuz esere Galatea adını verdi ve ona bir delikanlının sevgilisine gösterdiği abartılı düşkünlükle yaklaştı. Ona çekici deniz kabukları, hoş kokulu çiçekler, kolyeler, inci ve nadide mücevherler, hatta rengarenk kuşlardan oluşan hediyeler getirdi. Kimi zaman boynuna değerli taşlardan oluşan kolyeler taktı, beyaz vücudunu en yumuşak ipeklerle sardı ve ona katiyen kendisine iltifatta bulunulmasını istemeyen bir genç kız gibi davrandı. Afrodit onuruna düzenlenen şenlik sırasında Pygmalion törene dahil oldu ve tanrıçanın sunağına cömert bir adak bıraktı. Adağını sunduğu esnada başını yukarıya, yüce Olimpos'a doğrultarak Afrodit'e kendisine benzersiz Galatea'sı gibi bir eş bağışlaması için dua etti. Tanrıça duasını işitti ve tüm gerçek aşıkların koruyucusu olarak isteğine yanıt verdi. Böylece Pigmalion evine dönüp sevgili heykelinin yanına koştuğunda heykelini saran değişim karşısında şaşkına döndü. Açık pencereden içeri süzülen gün batımı ışığı, fil dişinin soğukluğuna dokunarak onu yumuşak ve büyüleyici bir görünüm kazandıran pembe bir parlaklıkla ısıttı. Fakat her şey bundan ibaret değildi. Duasına verilen bu beklenmedik cevap karşısında şaşkına dönen Pigmalion'un gözleri önünde Galatea güzel yüzünü ona doğru çevirdi. Kusursuz dudakları konuşacakmış gibi aralandı. Pigmalion iyiden iyiye can bulan heykeli nefes nefese seyretti. Nihayet onun artık cansız bir fil dişi parçası değil de nefes alan kanlı canlı bir genç kız olduğundan emin olunca ayaklarına kapandı ve ondan kraliçesi olmasını istedi. Sekizinci ayrılığın sonu, sayfa 110.